Ayrım 17.
Ama bugün dayanılmaz bir ateş sarmıştı içini. Attığı her adımda bıçak gibi bir sancı saplanıyordu göğsüne. Dişleri birbirine çarpıp takırdıyor. Sislerin arasından doğru ağaçlar dehşetli bir cehennem dansına koyulmuşlardı. Başı dönüyordu. Gar, alışılmadık bir gürültü vardı garda. Uzun bir katar gelmişti. Rayları boşaltıyordu insanlar. Birkaç adım daha attı Pavel ve dengesini kaybetti. Hafif bir darbe duydu kafasında. Sonra kar, yanaklarından fışkıran alevi bir anda yatıştırdı. Ancak iki saat sonra bulabildiler onu. Barakaya taşıdılar. Üzerine eğilmiş kaygılı yüzleri tanıyamaksızın derin derin soluyordu yalnızca. Derhal çağrılan zırhlı tren hasta bakıcısı ilerlemiş zatüre ve tifo teşhisi koymuştu. Ateşi 41,5 dereceydi. Ayrıca eklem iltihabı ve boyun şişliği de vardı ama önemsiz ufak tefek pisliklerdi bunlar. Asıl ilk iki dert hastayı öbür dünyaya Adem Baba ile kadeh tokuşturmaya yollamak için yeter de artardı bile. Pankarov da Dubova arkadaşlarını kurtarmak için ellerinden geleni yapmaya karar verdiler. Korçagin'in hemşerisi Alyosha Koşanski hastayı götürüp ailesine teslim etmekle yükümlendi. Bu iki hane yolcuyu ağzına kadar dolu bir vagona yerleştirebilmek için bütün ekip harekete geçmişti. Mikrobun bulaşmasından korkarak hastayı Bozkır'ın ortasında bırakmak tehdidini savuran yolculara karşı Kolyava ruvelverini çekip ''Hastalık bulaşıcı değildir ve bu hasta gidecektir.'' diye haykırdı. ''Olmazsa hepinizi sürüp çıkaracağım bu vagondan ve yalnız onu göndereceğim. Şunu da iyice kafanıza sokun ki haydut alayı, içinizden biriniz buna el sürecek olursa topunuz birden boylarsınız zindanı. Telgrafla bütün istasyon şeflerine haber veriyoruz, bilmiş olun. Sen de al şu silahı Alyosha ve size dokunacak biri çıkarsa gözünün yaşına bakmadan devir.'' Nitekim öyle de oldu. Hastanın esenlikle yerine varması için hat üzerindeki bütün dost çekacılara telefon ettiler. Bozkır'da bir gar. Yolda ölmüş, kimliği bilinmeyen kumral bir gencin cesedini indiriyorlar perona. Hiç kimse tanımıyor çocuğu. Neden öldüğünü de bilmiyorlar. Nöbetçi çekacı, Kolyava'nın ricalarını hatırlayarak konuşuyor, hastanın indirilmesi için. Ama delikanlının gerçekten ölmüş olduğunu görünce cesedin morga kaldırılmasını söylüyor. Telefonla Boyarka'ya derhal bilgi verildi. Boyarka'dan gelen bir telgraf da Gubkom'u haberdar etti. Korçagin'in öldüğünden. Ve bütün bunlar Olveşa Koşanski Pavel'i anasının ellerine teslim edip kendisi de tüfüs ateşiyle perperişan bir halde oracığa devrilirken oluyordu. 9 Ocak. Ne kadar perişanım. Kim inanırdı ağlayabileceğine Rita'nın? Gözyaşlarının daima bir zaaf, bir bozgun işareti olduğunu söylerler. Oysa bugün gözyaşlarının nedeni derin bir keder. Ve büyük bir zafer gününde gelip çattı felaket. Soğuktan duyulan dehşet kalkmıştı ortadan, istasyonlar ve depolar paha biçilmez odunla dolmuştu. Kurucu kahramanlar kutlanıyordu şehirde. İki yaşamla ödendi bu zafer. Klaviçek ve Korçagin. Ölümüyle anladım benim için ne kadar vazgeçilmez, ne kadar sevgili bir varlık olduğunu Pavel'in. Yarından tezi yok, Harkova yazıp Ukrayna Komsomolu Merkez Komitesi'nde önerilen göreve evet diyeceğim. Burada kesiyorum bu defteri. Gençlik kazanmıştı savaşı. Tüfüsten kurtuldu Korçagin. Soluk, zayıf, halsiz, bir yandan annesine, öte yandan duvara yaslanarak sendeleye sendeleye ilerleyip pencereye ulaşınca durdu ve uzun uzun baktı yola. Erişmiş kar yığınları pırıldıyordu güneşte. Buzların ilk çözülmesiydi bu. Bir kiraz dalında gri ve şişman bir serçe yan gelip kurulmuştu. Telaşla bir hırsız bakışıyla baktı Pavel'e. Dostum, desene ki bu kışta kurtardık paçayı. Kendi kendine mi konuşuyorsun Pavluşa diye atıldı annesi dehşet içinde. Hayır dedi Pavel, merak etme, serçeyle konuşuyordum. Bak, gitti bile çapkın. Bütün saltanatıyla gelmişti bahar. İyice düzelmiş olan Pavel kenti düşündü. Ama garip bir şeyler duyuyordu içinde. Birkaç gün önce bahçede gezinirken bel kemiğinden doğru yükselen korkunç bir sancıyla yere devrilip kalmıştı birden. Doktor özene bezene yaptığı muayene sırasında bel kemiği üzerinde bir boşluğa rastlamış ve homurdanmıştı. Nereden geldi bu? Rovna'da savaşırken sırtıma fırlatılan bir kaldırım taşının izi. Darbeyi yiyince devrilmiş ve iki saat gelememiştim kendime. Ama sonra at kullandım gene ve bir şey olmadı. İki kezdir ki bu numara bana endişe veriyor. Son derece hoş olmayan bir numara bu dostum. Sinir sistemi pek hoşlanmaz bu türlü darbelerden. Giyinebilirsiniz yoldaş Korçagin. ve doktor müşterisine çaresiz bir acıma duygusuyla bakmaktan kendini alamadı. Karısı Sitasha'nın ailesiyle birlikte yaşıyordu Artem. Yoksul bir köylü ailesiydi bu. Pavel o günkü gezinti sırasında abinin kaldırdığı evin küçük pis avlusuna kadar uzanmıştı. Şaşı ve kirli bir oğlan olan çocuğu oynuyordu avluda. Kuşku dolu gözlerle baktı Pavel'e oğlan. Sonra da çok bilmiş bir tavırla burnunu kurcalayarak ''Yoksa mal aşırmaya mı geldin sen?'' diye sordu. ''Eğer onun içinse hemen kaç, yoksa annem paralar seni.'' Artem açtı küçük izbenin kapısını. ''Gel Pavluş'a, gir.'' Korkunç yüzlü, insana düşmanca bakan bir ihtiyar kadın iş görüyordu ateşin yanında. Saçları gelişi güzel örgülü iki küçük kız, Pavel girer girmez sobanın arkasına saklanıp vahşi bir merakla seyretmeye koyulmuşlardı yabancıyı. Yemekte olan Artem, evdeki bu durumdan ötürü tedirgin gözüküyordu. Gerçek bir proleterken, bilinmeyen bir nedenle işçi kız Galina'dan ayrılmış ve bu kaba saba köylü kızını almıştı. Yalnız karısı olsa iyi, beş boğaz ayrıca öyle ki depodaki işi bitince gelip sabana koşulması gerekiyordu sürüm hayvanları gibi. Ve biliyordu ne Pavel'in ne de annesinin yaptığını hoş karşılamadıklarını. Bu küçük burjuva ortamı karşısında Pavel'in tepkisinin ne olacağını sormuştu hep kendi kendine. Pavka'ya süt getir Sitasha, yarın gidiyorsun demek. Henüz iyice toparlanamadın ki ama. Odun yığmak için yardıma gereksinmesi olduğunu söylemişti Sitasha. Ve Pavel ihtiyar kadınla baş başa kaldı. Konuşmayı sevmeyen bir ihtiyar. Kiliseden bir çan sesi geldi o sırada ve hoşnutsuz bir tavırla homurdandı baba. Güzel İsa, bu Allah kahredesice işten dua etmeye zaman mı kalıyor ki? Ve onarmakta olduğu eski giysileri hemen bir kenara atıp Pavel'e ters ters baktıktan sonra haç çıkarmaya, boyası dökülmüş karanlık ikonalara doğru eğilip bükülmeye koyuldu. Makamı gökyüzü olan babamız. İsmimiz kutsanmış olsun diye mırıldandı kuru cansız dudakları. Avludaki oğlan bu sırada bir sıçrayışta siyah domuzun sırtına atlamış ve elleriyle hayvanın kıllarına yapışıp ayaklarıyla karnını mahmuzlamaya koyulmuştu. Domuz acıyla homurdandıkça oğlan da zevkle basmaktaydı küfrü. ''Yürü namussuz, dört nala, yürü, dur alçak, düşüreceksin beni.'' Duasını yarım bırakan ihtiyar pencereye seyirtti. ''Gösteririm ben sana domuza binmesini.'' Senin bu hayvana davrandığın gibi davrananlar inşallah babana da... İn diyorum sana namussuz piç. Hemen in hayvanın sırtından yoksa... Domuzun tepkileri ihtiyarın tehditlerinden daha etkili olmuş ve oğlan yuvarlanmıştı yere. Kadın hoşnut ikonalarına döndü ve yüzüne ulvi bir ciddiyet kazandırmaya çalıştı yeniden. Gelsin saltanatınız bu yeryüzüne. Oğlan gözü yaşlar içinde kapıda belirmişti. Bir yandan ezilmiş burnunu çekiyor, bir yandan da inleyerek haykırıyordu. ''Mamka, bana börek ver.'' ''Gösteririm böreği ben sana, iblisin oğlu. Doğru dürüst dua edemeyecek miyim ben? Şaşı namussuz. Dur geliyorum.'' Duvara dayalı sopayı kapınca çocuk dışarı fırlamış, kızlar da gülmeye koyulmuşlardı. Ve kadın üçüncü kez duaya başladı. Artem'in dönüşünü bekleyemedi Pavka. Hangi lanetli kuvvet çekti bu eve Artem'i diyordu yolda kendi kendine. Ölünceye kadar başına dersi taşa şimdi. Her yıl bir çocuk doğuracak. Artem de battıkça batacaktır çamurun içine. Ben de onu politikaya sokmak için yanıp tutuşuyorum, iyi mi? Çoğu yoldaşlarının bulunduğu büyük kente dönüyordu ertesi gün ve mutluydu. Yaşamının kudretli sevinci, insan kitleleri, tramvayların uğultusu, klakson sesleri, fabrika dumanları, makinelerin türküsü bekliyordu onu orada. Doğmuş olduğu bu sakin kasabada ise baskı altında duyuyordu kendini. Şaşacak bir şey yok, gündüzleri rahatça çıkıp şöyle bir gezinemiyordu bile. Evlerin kapılarına çömelmiş dedikodu yapan kadınların önünden geçerken hep aynı sözler de işittiği. ''Şuna bakın babalar, şuna bakın Allah aşkına. Nereden çıkmış bu böyle kuzum?'' İnsan geceleyin rüyasında görse korkar vallahi. Veremlinin biri herhalde. Ceketini gördünüz mü ceketini? Aman ne güzel, kim bilir kimden aşırdı. Ve daha bir alay iğrenç laf. Böylece düşüncelerine dalmış yürürken çam ormanında bulmuştu kendini Korçekin. Yol kavşağında durdu. Sağ tarafta gittikçe yükselen bir kale duvarı ile ormandan ayrılan eski hapishane yükseliyordu. Valya ve yoldaşları işte burada bu geniş meydanda sallanmışlardı bir ipin ucunda. Dar ağacının bulunduğu yerde bir zaman sessizlik içinde durdu. Sonra kurbanları bir arada gömdükleri ortak çukura doğru indi. Dost eller çiçek yetiştirmişti mezarının üzerinde ve küçük mezarlığı yemyeşil bir çitle çevrilmişlerdi. Taze otların ipiyle örtülüydü hendeğin yamaçları. Kent orada sona eriyordu. Ortalıkta sessizlik ve hüzün pavele değişlemişti. Yeniden canlanan toprağın yaydığı o bağır büyüsü doldurmuştu içini. Derinden derine orman uğulduyordu işte. Ve işte burada ölmüştü kardeşleri. Yoksulluk içinde doğanlar ve doğuşları bugüne kadar bir köleliğin başlangıcı olanlar daha güzel bir hayat sürsün diye kahramanca gözlerini kırpmadan ölmüşlerdi. Yavaşça kasketini çıkardı Pavel. Uçsuz bucaksız bir kahır, dayanılmaz bir çaresizlik duygusu kaplamıştı içini. En değerli şey yaşamdır insan için. Bir kez verilir insana yaşam ve insan hiçbir utanç ve üzünce yer bırakmayacak, sinsilik ve pislik dolu bir geçmişten kızarmayacak ve ölürken de olanca gücünü dünyanın en asil amacına, insanlığın kurtuluş mücadelesine hasrettiğini söyleyebilecek şekilde yaşamak zorundadır. Yaşamak gerekiyordu, evet. Beklemeden bir an önce yaşamak. Saçma sapan bir hastalık ya da densiz bir feci rastlantı bir anda kırıp söndürebilirdi yaşamı. Annesi son hazırlıkları tamamlıyordu. Kadının gözyaşlarını gizlediğinin farkındaydı Pavel. Belki de gitmeyi verirsin ha Pavluş'a? İnsan yaşlanınca yalnız kalması acı oluyor. Bilsen nedir böyle kente çeken seni? Burada da yaşayabilir insan pekala. Ama orada kendine güzel bir keklik bulduysan diyeceğim yok tabii. İhtiyarladım diye hiçbir şey anlatmaz oldunuz bana artık. Diyeceğim yok tabii. Ağzınızdan laf dirhemle çıkıyor. Artem annesine bir tek söz bile söylemeye gerek görmeden evlendi gitti. Zaten hastalıktan hastalığa görür oldum yüzünüzü. Merak etme anacığım. Keklik falan bulduğum yok kentte. Şu dünyada son burjuvanın da hesabı görülmeden hiçbir kıza bakmamaya yeminliyim ben. Diyeceksin ki çok beklersin daha. İnan ki değil. Pek öyle uzun zaman dayanamayacak burjuvalar. Görürsün. Görürsün çok geçmeden bir tek cumhuriyet dalgalanacak tüm yeryüzünde ve yaşamları boyunca çalışıp çırpınmış olan ihtiyarlar gidip İtalya'da ısıtacaklar kemiklerini. Kışı olmayan bir ülkedir İtalya anacığım. Bir ülke ki hepten bahar ve en güzel, en zengin konaklarda yaşatacağız sizleri. Uğramak istediği ilk ev kentin merkezindeydi. Ağır ağır tırmandı merdivenleri. Hemen hiçbir şey değişmemişti işte. Köprü gene ıpıssızdı ve baş döndürücü bir tepeden gecenin şahane manzarası seriliyordu gözlerinin önüne. Orada gökle yerin bitiştiği noktada ateşten bir bulut halinde uzanıyordu kent. Çukray gitti. O kadar üzülmüştü ki hikayesinin ayrıntılarını dinlemedi bile. Fedor şimdi Taşkent'te Türkistan cephesindeydi. Caddeyi gürültü ve tıkırtıya boğarak sarsıla sarsıla ilerliyordu tramvay. Ardı arkası kesilmeyen bir insan seli akmaktaydı kaldırımlardan. Yaşıyordu kent. Bazen bir kadının mutlu kahkahası yükseliyordu uğultunun içinden, eriyip gidiyordu öteki seslerin arasında. Nereye gidebilirdi ki? Uzakta, Solomenka'da oturuyordu bütün dostlar ve birdenbire bir ev canlandı gözlerinin önünde. Pek doğal değil mi? Direnmek neye? Rita'yı arayacaktı. İtince açılıvermişti büyük meşe kapının kanadı ve sakin olmaya çalışıyordu Korçak'ın. Birkaç saniyelik bir bekleyiş, kapının ardından konuşmalar ve gitar sesleri duyuluyordu. Gitara izin vermişler, vay canına, rejim yumuşuyor desene diye düşünüp heyecanını tutmaya çalıştı ama boşuna. Dudaklarını ısırdı, kapı açılmıştı. Üstünoviç yoldaş, Harkov'a gitti, söylendiğine göre oradan da Moskova'ya geçmiş. Akim yoldaş peki? Odessa'da Gubkomol sekreteri. Körleni vermişti dönüş sevinci. Pankratov'un evini denedi en son. İnyat burada mı? Borcunu bir yuvarlamaktaydı Pankratov. Ama dönüp de ziyaretçiyi görür görmez eli havada kaldı. Gözlerini kırptı çabuk çabuk. Tövbe, vay vay, bu da kim be? Pavka değil mi bu? Ulan ölmemiş miydin? Dur kızma, adını söyle, adını. Annesiyle kız kardeşle koştu Pankratov'un gürültüsüne. Korçagin'di. Evet, bu gelen bal gibi Korçagin. Ve herkesin çoktan uykuya daldığı bir saatte şu son 4 ayın olaylarını anlatmaya devam ediyordu Pankratov dostuna. Jarki, Dubova, Mia ile Harkov'dalar. Harkov'da dediysem öyle gelişigüzel bir yer değil ha. Komünist enstitüsüne namussuzlar. Ben de talepte bulundum öğrenci olmak için. Kafam kızdı be yahu. Şu beyninin sınırlarını biraz genişlet bakalım dedim kendi kendime. Samanların yerine biraz bilgi yerleştir. Ama komisyonda haddimi bildirdiler. Başlangıçta tıkır tıkır yürüyordu her şey. Parti kartım vardı. Komitelerde gerekli stajları yapmıştım. Durumum ve kökenim bakımından da hiçbir eksiğim yoktu. Gel gör ki iş siyasi eğitim kontrolüne dayanınca çuvalladık. Sınavcı yoldaşlardan biri canımı okudu azizim. Küçük bir soru sordu ki güler geçersin. Söyleyin bakalım Pankratov yoldaş dedi. Felsefe konusunda neler biliyorsunuz? Ne bileceğim? Hiçbir şey bilmiyordum tabii. Tam bu sırada işte bizim limanda hamallık yapan bir liseli vardı. Onu anımsamaz mıyım? Şaşırdın değil mi? Tuhaf bir çocuktu azizim. Serserinin biriydi işin ucunda. Ben profesyonel bir öğrenciyim derdi. Ama asıl idealim hamallıktır. Ve toplardı bizi. Anlatır babam anlatırdı hep. Bir zamanlar eski Yunan'da kendiliğiyle ilgili birçok şeyi kavrayan bilginler varmış. Filozof derlermiş bunlara. İşte bu filozofların içinde bir tanesi, soyadını şimdi unuttum, Diogen miydi, Diogen miydi, iki, neydi? Dipnot 1, etli ve sebzeli Rus halk çorbası. Dipnot 2, doğrusu Diogen, Diogenes. Bütün ömrünü bir fıçının içinde geçirmiş, iyi mi? Arada bir de üstadın heyheyleri tutar, gündüz gözüyle eline bir fener geçirdiği gibi başlarmış o sokak senin, bu sokak benim koşturmaya. İnsan arıyorum dermiş. Neyse, bu filozofların içinde en iyisi Spers 1. 40 kere üst üste akın kara, karanın da ak olduğunu kanıtlamış. Şimdi bizim sınavcı yoldaş da tutup bana felsefeyi sorunca, tamam dedim kendi kendime. Çuvallatmak istiyor her gele beni. Bütün bu palavraları anlattırıp benimle bir güzel dalga geçecek. Bunu sezer sezmez ben hiç kemküm etmeden başladım bülbül gibi konuşmaya azizim. Felsefe dedim, pıçılar, fenerler, mağaralar ve gölgeler üzerine sıkılmış siyahlı beyazlı bir palavradan ibarettir. Benim bu palavralarla kaybedecek zamanım yok yoldaş. Ama buna karşılık Komünist Partimizin tarihi hakkında sınav yapmak isterseniz beni buyurun bekliyorum. Bir kahkaha koptu komisyonda azizim. Görsen sen de gülerdin. Nitekim ben de güldüm. Gülmesine güldüm ama kaş yapayım derken göz çıkardığımda anladım tabii ve şapkamı kaptığım gibi yallah dışarı. Aradan birkaç gün ya geçmiş ya geçmemiş aynı sınavcı yoldaş beni bir gün Gupkom'da yakaladı. Bir köşeye çekti usulcacık. Anlattı babam anlattı. Ve anladım ki bizim liseli arkadaşın dediği gibi değil işler. Felsefe tıpkı hamallık gibi ciddi ve zor bir iş. İşte bütün bu sorunları kökünden öğreneceğim güne kadar rıhtımda erzak kontrolü yapıyorum. Gelecek yılda ben gideceğim okula. Her zamanki canlılık çarpıyordu Gupkom'da. Sekreterin imzasını taşıyan kağıda uzun uzun baktı Tuhta. Korçagin'in yeniden partiye alınması emrediliyordu kendisine. Sonra Korçagin'e baktı uzun uzun ve nihayet anladı. Yani sen ölmedin, şimdi ne yapacağız peki? Bütün listelerden silinmiş durumdasın. Dipnot 1, uzman, spesyalist, teknisyen. Parti kartının merkez komitesine bizzat ben geri gönderdim. Yıl sonu sayımında da yoksun üstelik ve merkez komitesinin bir genelgesine göre bu partiden atılmış olmak demektir. Bu durumda tıpkı partisiz yurttaşlar gibi gençlik örgütüne üyelik talebinde bulunmaktan başka çare kalmıyor. Pavel dudak bükmüştü. Hiç mi hiç değişmemişsin Volodka? Koskoca genç bir delikanlısın ama ihtiyar bir arşiv faresinden betersin azizim. Ne zaman doğru dürüst bir insan olacaksın sen? Bir eşek arısı tarafından sokulmuş gibi sıçradı Tufta. Bana nutup çekmemeni rica ediyorum. Bu servisin sorumlusu doğrudan doğruya benim ve genelgelerin de uygulansın diye yazıldığı kanısındayım, anlıyor musun? Şahsıma faris sıfatını layık görmek suretiyle yaptığın hakarete gelince bunun da hesabını otoritelerin önünde verirsin. Alaycı bir sakinlikle yanıtladı Pavel. Vereyim peki, anlaşılan istatistik sabotaj ithamıyla sevk edeceksin beni yargıçların huzuruna. Ama bana söyler misin, sana haber vermek fırsatını bulamadan hasta olan arkadaşlar konusunda nasıl davranıyorsun? Yoksa bu konuda da genelgelerin mi var? Tuftan'ın yardımcısı atmıştı bu kahkahayı. Korçagin içeri girdiğinde şefinden azar işitmekte olan delikanlı, Tuftan'dan çekinmesine karşın dayanamamış ve patlamıştı. Hırsından kalemin ucunu kırmıştı Tufta. Öfkeyle fırlatıp attı kalemi elinden ve şöyle oturaklı bir yanıt vermek istedi. Kapı tam o sırada ardına kadar açıldı ve sevinç çığlıkları atan bir genç topluluğu doldurdu odayı. Okunev, Olga, Yuranova ve daha bir alay yoldaşın gerçek ve yalansız dostluğu, sevgisi, tokaları, şakalaşmaları, istatistiğinin bile çıkardığı güçlükleri derhal unutturdu Pavel'e. Konuşmanın sonunda o anki sıkıntısından söz ettiği zamanda büyük bir gürültü koptu. Olga yiyecek gibi baktı Tufta'ya ve derhal Gupkom sekreterine seyirtti. Okunev de Korçagin'in koluna girmiş sürükleniyordu. Necanova gidelim azizim. Bu pis bürokratı uçurmalı buradan. Bir yıl müddetle Pankratov'un yanına vermeli hamallık stajını. O zaman anlasın sersem. Olga'nın yönettiği konsomolistlerin Tufta'nın görevinden alınması talebini uysal ve tatlı bir gülümseyişle dinledi Gupkom sekreteri. Sonra da çocukları yatıştırarak şöyle dedi. Partiye katılma işi tamamdır. Korçagin hemen kartını alacak. Bu konuda ben de sizin görüşünüzdeyim. Tufta biraz fazla formalist efendim. Ama buna karşılık çok titiz bir istatikçi, çoğu gecelerini büroda geçiriyor. Rakamlarına güvenim var. Bundan ötürü de görevinden alamam onu. Ama derhal gidip haddini bildireceğimden de hiç şüpheniz olmasın. Bir alay rapor ve gazete okuduktan sonra çevresine tümüyle uyum sağlayan ve kamu yaşamının akıntısıyla sürüklenmeye başlayan Pavel de toplantıdaydı. Tokarev başkanlık ediyordu toplantıya. Ama asıl başkan Tokarev'in arkasında duvara asılı duran Komünist Parti manifestosunun dahi yazarının bir aslan başını andıran başıydı. Yoldaşlar, gündeme geçmeden önce sözü sizleri selamlamak isteyen eski bir can yoldaşımıza veriyorum. Pavka Korçagin. Hazır bulunan 100 kişiden en az 80'i tanıyordu Korçagin'i ve genç adamın soluk yüzü kürsüde belirir belirmez bir alkış fırtınası koptu. Sesine egemen olarak ama heyecanını gizlemeyi başaramayarak konuştu Korçagin. Aziz yoldaşlar, işte aranıza döndüm gene ve savaşta yerimi almaktan son derece mutluyum. Kardeşlerimizin sayısının 3 kat arttığını, depodaki sabotajcıların etkisiz duruma getirildiğini, lokomotif mezarlığından çıkarılan madeni cesetlerin atölyelerimizde uzmanlarımız tarafından onarılıp çalıştırıldığını öğrendim. Bütün bunlar ülkemizin büyük bir diriliş içinde olduğunu gösterir ve bugün yaşam her zamankinden çok yaşamaya değer. İşte böyle bir anda proletaryaya yararlı olmaksızın nasıl ölebilirdim? Fal taşı gibi açılmıştı Anna'nın gözleri. Büyük bir hayranlık içinde bakıyordu Pavel'e ve Pavel bu gözlerde kurtuluşun türküsünü okudu. Pavel'in atölyelere dönüşü Tvetayev'i endişelendirmemiş değildi. Onun hastalığı sırasında Tvetayev almıştı yerini ve şimdi de başkanlığın ikisi arasında bir mücadele konusu haline gelmesinden çekiniyordu. Oysa Pavel liderlik makamına geçmeyi reddetti. Hatta büroda kendi haberi olmaksızın adaylığının konduğunu öğrenince geri aldı adaylığını ve yalnızca komsomolun lonca hücresindeki politgramota görevini üzerine almakla yetindi. Ama bu resmi çekimserliğe karşın kolektif çalışmanın gelişmesi üzerindeki etkisi devamlı olarak duyulmaktaydı. Nitekim Tvetayev bir gün